Başucumda müzik. Kürşat Başar.
Ayrım 37.
Ankara'ya gelir misin dedi. Anlamayarak yüzüne baktım. Bir ev tuttum dedi gözlerini kaçırarak. Ev mi tuttun dedim. Evet dedi. Sen gelsen de gelmesen de artık orada kalacağım. İçine şimdilik birkaç eşya koydular. Sen gelirsen kendine göre yaparsın. Kabaklıdere'de küçük bahçe katı düz ayak bir yer. Pencerenin önünde senin sevdiğin gibi kocaman bir salkım söğüt var. Ne diyeceğimi bilemedim. Bir zaman öylece sessiz birbirimize bakmadan oturduk. Annem kapıyı tıklatıp çay ister miyiz diye sorunca kalktım. Bardağını alıp mutfağa gittim. Bu hiç aklıma gelmemişti. Yeniden Ankara'ya dönmek, yeniden o insanların arasına girmek. Ama insanların arasına da çıkamazdım ki. Bütün gün evde onu bekleyecektim. İçimde bir burulma duydum. Bana evlenme teklif edemiyordu. Metresi olmamı teklif ediyordu. Ne yapalım ki böyleydi. Bunlar olacak şey değildi ama oldu. Doğrusunu isterseniz ben bu metres sözüne o kadar aldırmazdım. Yüzlerce yıl öncesinden gelen bir aşk öyküsünde, o unutulmaz mektuplarında öğretmeni, sonra sevgilisi olan rahibe, bir imparatorun karısı olmaktansa senin metresin olmayı yeğlerim diyen o küçük kızı hatırlıyordum hep bu sözü duyunca. Ne derlerse desinler hiç umurumda değildi. Bir zaman sonra kalkıp Ankara'ya gittim. Elimde bir bavul. Söylediği gibi küçük, iki odalı, şömineli o sevimli bahçe katına yerleştim. Anneme çevirmenlik için açılan bir sınava gireceğimi, bu arada da eski arkadaşlarımı göreceğimi, onun için birkaç gün, belki bir hafta fazladan kalacağımı uydurmuştum. Sonra ne yapacağımı, ne söyleyeceğimi bilmiyordum. Nihat'a doğrusunu söyledim. Yüzü iyice asıldı, çaresizlik içinde. Ben gitmeni istemem, bu işin bir sonu yok. Üzüleceksin ama ne söyleyeyim? Sen nasılsa yine bildiğini yapacaksın dedi. Elini tuttum. Başka çare yok dedim. Bu böyle olacak. Hayat ne gösterirse öyle. Zaten aslına bakarsanız trende giderken onun bu hayalinin, benimle bir evde yaşama hayalinin sandığı gibi olmayacağını biliyordum. Bunun yürümeyeceğinin farkındaydım. Ama yine de ona hayır diyememiştim. Her taraftan sıkışmıştı. Bana biraz zaman ver. Her şey yoluna girecek. En fazla bir yıla kalmaz seçime gidilir. Artık fazla dayanacak hal kalmadı. Başvekil de yoruldu. Bir dahaki seçime de ben kendimi kurtarırım. Ondan sonra her şey düzelir. Kendimize göre bir yol buluruz. İstediğin yere gideriz diyordu. Ben bunlara pek inanmıyordum. İnanmıyordum ama onun benim yüzümden parçalanmasını, işlerinden kalmasını, daha çok şimşekleri üstüne çekmesini de istemiyordum. Benim için zamanın önemi yoktu. Zaten bir şey yapmıyordum. Bir sürede gidip orada otururum dedim kendi kendime. Ne yazık ki o yolculukta bir tarafı kırılmış bir hayalin heyecanını, kendi evimizde beraber olacağımızın mutluluğunu duyamamıştım. Hep bir şeyler tam istediğim gibi olurken bir yerinden kırılıyordu sanki. Soğuk bir gündü. İstasyonda indim. Bir şoför beni alıp eve götürdü. Oradan buradan uydurulmuş birkaç eşya konmuştu. Belli ki ben gelmeden temizlik yapılmıştı. Büyük vazolarda güller unutulmamıştı yine. İri yarı bıyıksız suratsız kapıcı gelip kendisini tanıttı. Bir şey isteyip istemediğimi sordu. Onu bakkala yolladım. Valizimi açıp kırışacaklarımı çıkarttım, astım. Tam bir çay demleyip oturmuştum ki kapı çaldı. Büyük bir neşeyle evine hoş geldin diye koşup boynuma sarıldı, ayaklarımı yerden kesti. Birkaç gün temizlikle alelacele aldığım şeyleri yerleştirmekle geçti. Sanki bütün bu olanlar çok doğalmış gibiydi. Telefonla oradan buradan arıyorlardı onu. En güvendiği adamı Yaver Efendi diye seslendiği Sami Bey'i tanıştırmıştı benimle. Eğer bir terslik olursa ona ulaşamazsam Sami Bey'i buluyordum. O burada olmadığı, gezilere çıktığı zamanlar beni bulamazsa Sami Bey bana bilgi veriyordu. Sıska, kısa boylu, ince bıyıklı bu yaşlı adam herkesin peşinde olduğu sırların hepsini biliyordu. Şoför sabahları kapıya geliyor, siparişlerimi alıp getiriyor, beni istediğim yere götürüyordu. Zaten pek bir yere gittiğim de yoktu. Haftada bir iki gün evde kalıyor, onun dışında geceleri benimle geçiriyordu. Sonradan öğle yemeklerinde de eve uğradığını duydum ama o zaman bilmiyordum. Neler yapardık o evde? Şimdi birden o günlerin hafızamdan neredeyse silinip gittiğini fark ettim. Radyoda akşamları müzik saatlerini dinler, bezik oynar, geç saatlere kadar sohbet ederdik. Kimi zaman söz döner dolaşır, ister istemez o günkü bir gazete haberine, günlük konulara gelirdi. Ama eğer keyfi yerindeyse, yüz asık gelmişse ne o anlatmak isterdi, ne de ben onu daha da üzecek şeyler söylerdim. Bana bazen derdi ki, şu senin bana söylediklerini başkası söylese çileden çıkarım. Bir tek sana konuşamıyorum. Ben zaten hapisteyim, bana dokunamazlar. Bırak da bari burada konuşayım diye kızdırırdım onu. Zaten onun için seni buraya kapattım derdi. Yoksa ortalık yerde konuşsan başına ne gelir belli olmaz. Artık seni ben bile kurtaramam. Gazetelerde sansürlü haberlerden, imalı yazılardan, yeni yasaklardan geçilmiyordu. Artık bizimkiler değil, yabancılar bile kaygılı yazılar yazmaya başlamıştı. Bir Amerikalı gazetecinin yazdığı 12'ye çeyrek var adlı yazı olay çıkartmış, bunu gazetelerinde yayınlayanların hepsine cezalar yağmıştı. Bir gün artık öyle bir haber gördüm ki kahkahalarla gülmeye başlamıştım. Yemekten sonra oturmuş gazete okuyorduk. Ne o, bana da söyle de ben de güleyim dedi. Bak dedim gülmeye devam ederek, İstanbul'da hula hoop yasaklanmış. Yoksa bunlar da mı vatan haini? ÇÇT, Çember Çevirenler Teşkilatı. Hepsini asmak lazım. Gazeteyi elimden çekip aldı, haberi okudu. Sinirlendi. Bir ışım ayağa fırladı. Gecenin o saati telefonu açıp İstanbul'da birini bağlattı. Verdi veriştirdi. Yeniden gelip koltuğa oturunca yüzüme baktı. Sakın gülme dedi. Aslında zaten gülünecek zamanlar değildi. Karşı komşum Saadet Hanım'la 2 günde 40 yıllık ahbap olmuştuk. Benden çok yaşlıydı ama görmüş geçirmişti. Sen merak etme kızım, nasıl olsa kazanacak olan sensin demese sanki olan bitenden haberi yok sanırdınız. Tabii herkes biliyordu. Öyle ki ben de artık neredeyse karısı gibi davranmaya başlamıştım. Geç gelse kızıyor, haftanın bir akşamı kulüpte oyun oynamaya gitmesine söyleniyordum. Ne tuhaf, çekinirdi benden. Bazen başvekilin yanına gittiğini bile saklardı. Ben yanındayken bazen telefon gelir, çağırırlar. Çıkamam hanım burada, sonra kızar diye bana göz kırpardı. Her gittiği yerden telefon eder, ne yapıyorum diye sorardı. Ne yapacağım, yine evde oturuyordum. Bazen tek başıma çıksam bile fazla gezinmiyor, biraz alışveriş yapıyor, vitrinlere bakıyor, sonra yine geri geliyordum. Ayla'nın verdiği bir kitap vardı, onu çevirmekle oyalanıyordum. Bir hafta geçince anneme yazılıyı kazandığımı, sözlü sınavı beklediğimi söylemiştim. Saadet Hanım da oyun oynardık gündüzleri. Sabah kahvesine ya o bana gelir ya ben ona giderdim. Falıma bakardı mutlaka. Hep iyi şeyler çıkardı onun fallarında. Aman Saadet Hanımcığım, sen de hiç kötü bir şey söylemiyorsun derdim. Ne yapayım derdi, fal öyle gösteriyor, benim kabahatim ne? Yalnız bir sabah uzun uzun baktıktan sonra dedi ki, kızım burada birisi yola gidiyor. Sen değil de nasıl söylesem başka birisi. O yoldan üzücü bir haber alacaksın. Aman dedim, nasıl bir haber? Orasını bilmem dedi. Ansiklopedi mi bu? Güldük geçtik. O hafta büyük bir heyetle Londra'ya gidilecekti. Hatta bana keşke sen de gelsen, yine o müzeye gitsek beraber dedi. Ama sonra bunun olmayacağını anlayıp suratını astı. Geldiğimden beri ilk kez uzun zaman ayrı kalacaktık ya, sanki alışık değilmişiz gibi üzülüyorduk. Bir salı sabahı yine arkasından su döktüm, onu uğurladım. Gittikten sonra aradı. Sesinden keyfinin yerinde olduğunu anlıyordum. İşler istediği gibi gittiği zamanlar böyle yüksek perdeden konuşur, telefonu kapatmak bilmezdi. Gece yatmadan önce mutlaka arıyordu ama sabahları konuşamıyorduk. Çünkü çok erken uyanıyor, beni uyandırmak istemiyordu. Ne kadar zaman geçti bilmiyorum. Belki bir hafta, belki daha çok. Hatta bir gece çok sıkıldım, seni çok özledim, yarın boş günüm var. Asıl heyet 2 gün sonra geliyor. Dönüp sonra onlarla yeniden gelebilirim dedi. Zaten çok yoruldun. 1-2 gün daha sabredelim. Bir gün için değmez gelip dönmeye dedim. Aslında öylesine söylenmiş bir sözdü. Biraz sevinmiş görünsem gelecekti. Gelecekti ve 2 gün sonra belki de uzaktan gelen kötü haberin içinde o da olacaktı. Sahiden de çok yorulduk ama neyse ki değdi dedi. O zaman yarın çıkıp biraz alışveriş yapayım. İstediğin bir şey var mı? Her zaman sorar, ben her zaman sakın bir şey alma, taşıma, ben bir tek seni istiyorum desem de yine elleri dolu gelirdi. Her keresinde yine aldığı bir sürü şeyin paketlerini, kağıtlarını çocuk gibi keyifle açar ama açarken de bir yandan ona kızardım. Çok sevdiğim kırmızı beyaz baston şekerlerini bile unutmazdı. Sen yarın dinlen, gez, keyfine bak ama güzel kızlara fazla bakma dedim. Baksam da göremeyeceğim, merak etme. Öyle bir sis var ki insan ancak önünü görebiliyor dedi. Aman bilmez miyim dedim. Eğer gel deseydim ya da beni dinlemeyip gelseydi o da uçakta olacaktı. İşte o sisin içinde yolunu kaybedip düşen uçaktı. O sabah Sami Bey geldi. Bana olanları anlattı ama beti benzi atmıştı. Sabaha karşı duymuşlardı. Ama o saatten sonra hep çelişkili haberler gelmişti. Tek bildikleri başvekilin sağ olduğu ama bazı yolcuların öldüğüydü. Beyefendiyle konuştum, hastaneye gittiler, merak etmemenizi söylediler dedi. Aynı anda hem çok üzüldüm hem çok sevindim. Saadet Hanım'ın falı çıkmıştı. Onun o uçakta olmadığına dua ettim. Dedim ya hayat işaretler verir diye. Ama okuyabilirseniz. Geldikten sonra birkaç kez annemle telefonda konuşmuş, kalma zamanımı neden uzattığımı bir türlü söyleyememiş, sınavı kazanıp işe başladığımı, şimdilik geçici bir yerde kaldığımı uydurmuştum. Her zamanki gibi olup bitenlerin farkında olduğunu biliyor ama bir türlü cesaret edip de gerçeği anlatamıyordum. Sonunda bir gün bana dedi ki, ''Kızım o evde oturmak senin ağrına gitmiyorsa benim gidiyor. O evden çık. İstersen yine Ankara'da kal. Sana bundan başka söyleyecek sözüm yok.'' Ama asıl ağrıma giden onun bana belki de hayatımda ilk kez böyle bir şey söylemesi oldu. Telefonu kapattık ve uzun zaman bir daha konuşmadık. Ayla ona uğruyor, bir çay içiyor, bana ondan haberler veriyor. Arada Nihat'la da konuşuyordum. Uçak kazası beklenmedik bir şey oldu. Başvekilin dönüşünde Ankara'da neredeyse kıyamet koptu. Görülmemiş bir kalabalık onu omuzlarında taşımış, yol boyunca kurbanlar kesilmiş, kalabalıkta ezilenler olmuştu. İnsanlar onu neredeyse ölümsüzmüş gibi kutsuyordu. Fuat yüzü asık geldi. Uzun zaman keyfi yerine gelmedi. Bu büyük gösteriler, birden durumun iyiye gidiyormuş gibi görünmesi, paşanın bile onlarla barışmış havası onu memnun etmemişti. Ölen arkadaşlarını uzun uzun, bu kadar çok gelip gidiyoruz, o kadar kaza atlattık, her nedense bir gün gerçekten düşeceği hiç aklıma gelmedi diyordu. Kim bilir kaç kere bir yerden bir yere yetişmek için olmayacak havalarda uçağı zorla kaldırttığını kendisi anlatmış, ben de söylenmiştim. Bir yandan da ne zamandır söyleyip durduğu seçimlerin bu kazayla ve bundan sonra başlayan havayla yeniden unutulup gideceğinden korkuyordu. Korktuğu da oldu. O erken seçim lafları yerine halk bizi istiyor, halk bizi seviyor hikayelerine bıraktı. Bayramda Ayla gelip birkaç gün benimle kaldı. Yanında Leyla da getirdi. Evlenmeye karar verdiğini söyledi. Annesi yabancı biriyle evlenecek diye çok üzülmüş ama sonunda anlaşmışlar. Babası yakın olsunlar, İstanbul'da kalsınlar diye Levent'te bahçeli evlerin arkasında yeni yapılan sitelerden bir daire almış onlara. Ben dergilerden okumuştum. Avrupa'daki gibi içinde sineması, çarşısı, çocuk bahçesi, lokantaları bile olan büyük bir siteydi bu. Yılbaşına kadar bitecek, taşınacağız diyordu Ayla. Yalnız Erik burada ne kadar kalacak, kitabı bitince ne olacak bilmiyorum. Güya evleniyoruz ama ne yapacağımız belli değil. Hani evlenmeyecektin sen? Hem bu damat neyin nesi, görünmez adam gibi gelsin de bir yüzünü görelim hiç değilse. İki lakırdı konuşalım diye takılıyordum ona. Bilmiyorum ki diyordu. Benim sahiden aklımda yoktu, pek aklım ermiyor bu işe hala. Ama nasıl olduysa bir kere evet dedirtti bana, dur bakalım ne olacak. Bir akşam elinde yabancı bir arkeoloji dergisiyle oturuyordu. Ne okuyorsun dedim. Başını kaldırıp ne garip dedi. 3000 yıl önce de yolsuzluklar, rüşvet aynı bugünkü gibi varmış. Mahkeme kayıtlarını çözmüşler. Bunu söyledikten sonra bir an sustu. Göz göze geldik. Yanlış bir şey söylemiş gibi utandı, lafı çevirmeye çalıştı. Kalkıp çayları tazeledim. Sen onu bırak da dedim. Ne oldu şu aşk hikayesi? Hani bitirecektin. Kendi aşkına daldın, onu unuttun. Aa hayır, unutmadım dedi. Kraliçeye aşık olan bir savaşçının hikayesiymiş. Yani gizli bir aşk. Gerçek mi yoksa bir efsane mi? Aslında sonradan yazılmış ama savaşçının ağzından. En azından anlatılanın gerçek olduğunu sanıyoruz. Ama kraliçenin güzelliğini öyle bir anlatmış ki gerçek mi hayal mi orada karışıyor işte. O zaman gerçektir dedim. İnsan ancak gerçekten aşık olduğu zaman karşısındakini böyle görür. Bak bunu da aklımda tutayım diye güldü. Ama ne yazık ki gizli aşkı kralın sadık adamlarından biri ortaya çıkartıyor. Aman bana adamı öldürdüklerini söyleme sakın dedim. Ne yaptıklarını henüz bilemiyorum. Yalnız bir yer var ki çok hoşuma gitti. Diyor ki şu tarlalardaki kızlardan biri olsaydım Dağlarda yaşayan yabani kadınlardan biri olsaydın, düşmanımın ailesinden olsaydın, küçük bir çocuk olsaydın yine seni kaçırırdım ama sen kraliçesin. Seni nereye kaçırabilirim? Sen bana bir şey mi söylemek istiyorsun diye güldüm. Bilmem artık sen bundan bir anlam çıkartıyorsan dedi. Ertesi sabah onu istasyonda uğurlayıp eve döndüğüm zaman kendimi bir garip hissettim. Nedense onun evlenecek olması bana artık bazı şeylerin hiç geri dönülemeyecek şekilde bitmesi gibi geliyordu. Geldim, çayımı alıp pencerenin kenarındaki koltuğa oturdum. Biraz dergileri karıştırdım. Şu sevimli maymunlar uzay yolculuğuna hazırlanıyordu. Yanlarında da başka bir şey bulamamış gibi deniz kirpisi yumurtası, soğan ve böcek kozaları götüreceklerdi. Zavallıları plastik minderlere bağlayacaklar ve onlardan gelen sinyalleri dinleyeceklerdi. Hiç kıpırdayamadan, başlarına geleni anlayamadan öylece uzağa fırlatılacaklardı. Kendimi bir an onların yerinde düşündüm. İçim sıkıldı. Ayaklarıma sürtünüp her yere kuyruk gibi peşimden gelen, ben onunla ilgilenmedikçe de kendi kendine söylenip duran Leyla, "Otur kalk haline şükret," dedim. "Böyle roketin içinde sonunu bilmediğin bir yerlere de gidebilirdin." Tam ben onunla konuşurken kapı çalındı. Bu saatte Saadet Hanım'dan başka kim olacak? Elimdeki dergiyi bıraktım, masanın üstünü biraz toparladım, gidip kapıyı açtım. Açtım ve orada donup kaldım. Sade ama şık bir tayyör, kolunda küçük kahverengi bir çanta, elinde taşıdığı eldivenler, başında da tüylü bir şapka ile karşımda öylece duruyordu. Evet, karşımda duruyordu Maide Hanım. Bu üçüncü karşılaşmamızdı ve ilk kez ikimiz yalnızdık. Yer yarılsa içine girsem diye düşündüğüm andır o. Şaşkınlıktan ne bir şey söyleyebildim ne bir şey yapabildim. Öyle birkaç saniye ama bana saatler gibi geldi. Karşılıklı durduk kapının önünde. Sonunda herhalde doğru geldim dedi. Buyurun deyip kenara çekildim. İçeri girdi. O anda göz ucuyla girişteki vestiyere baktığını gördüm ama geç kalmıştım. Fuat'ın şapkası, paltosu, şemsiyesi duruyordu orada. Elbette tanımıştı. Şimdi ikimiz de ne yapacağımızı bilemez gibi ayakta duruyorduk. Elim ayağıma dolaşmış, suçlu çocuklar gibi titriyordum. Yüzünde ne öfke, ne acı, ne nefret vardı. Sakin, belki biraz bezgin görünüyordu. Acaba ne söyleyecekti? Neler olacaktı? Sakin olmaya, heyecanımı, korkumu belli etmemeye çalışıyordum. Hiç aklımda yokken yakalanmıştım. Öylece durup etrafa baktı. Neden sonra, oturmaz mısınız diyebildim. Gözlerimin içine baktı. Hayır dedi. Ben yalnız burayı görmeye geldim. Şimdi gördüm, gidebilirim. Öylece döndü, çıkıp gitti. Hepsi bu kadardı. Oturup benimle konuşsaydı, bana kızsaydı, bir tokat atsaydı belki unuturdum. Ama yalnızca o cümleyi söyledi. Onun için o cümleyi ömrüm boyunca unutamadım. Ben yalnız burayı görmeye geldim. Şimdi gördüm, gidebilirim.
Ayrım sonu.